Ayrım 7. Kandırıldık. Yetkililer 20 cezaevinde yapılan aramalarda bir Kalaşnikov, 10 tabanca, bir av tüfeği, 12 el yapımı bomba, 70 fişek, 315 delici ve kesici alet ile 17 cep telefonu bulunduğunu iddia ettiler. Operasyon bitiminde Bayrampaşa cezaevinde ele geçirildiği savlanan bir adet Kalaşnikov marka otomatik tüfek ile 4 tabanca gazetecilere gösterildi. İşin ilginç yanı baskında görevli hiçbir askerde kurşun yarası bulunmamasıydı. Üstüne üstlük tüm Yargısen İstanbul Şube Başkanı Ali Yazıcı aramalar düzenli yapılıyordu. İçeride silah var iddialarını abartı buluyorum diyordu. Eyüp Cumhuriyet Başsavcının hazırladığı iddianamede Bayrampaşa'daki operasyondan 12 gün önce yapılan aramada ateşli silahlar ile kesici aletlere rastlanmadığı belirtiliyordu. İddianamenin devamında baskın sonrasında ateşli silahlar, delici ve kesici aletlerin bulunduğu ve bunların cezaevine sokulmasında İnfaz koruma memurlarının ihmalleri olduğu iddia ediliyordu. Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan ise C bloğa X-ray sisteminden geçilerek Kalaşnikov sokulması mümkün değil. Kendisini yakacak kadar gözü kararan bir insan içeride Kalaşnikov olsa kullanmaz mı? Hayata dönüş baskında kurtarılmak istenenden çok kayıp verilmiştir diyordu. TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi Mehmet Bekeroğlu operasyonun ardından Adalet Bakanı hem arabuluculuk yapanları hem de halkı kandırdı. Kullanıldık derken İçişleri Bakanı Saadettin Tantan operasyon için bir yıldır hazırlık yaptıklarını söylüyordu. Tantan ayrıca tutuklu ve hükümlülerin ölüm orucu yapmadıklarını öne sürüyordu. Sağlık Bakanı Osman Durmuş da Tantan'a katılarak ölüm orucu yoksa kaçıncı gün olduğunun tespiti söz konusu olamaz iddiasında bulunuyordu. Hatta benim çalıştığım dönemde Halkın Gazetesi olan bir yayın organı sahte oruç kanlı iftar manşetini atıyordu. Manipülasyon ve dezenformasyonun tarihte gırla örneği vardı. 1984'te İzmir'de gizli gizli yiyorlar dendi. Eylemin 72. günü süt bıraktılar içeriye. Ertesi gün ise baharatlı yemek. 1996'da kantinden malları stoklamışlar. Hiçbir şey olmaz denildi. Anlaşılacağı üzere bu tür söylemler yeni değildi. Buna karşın tabip odaları yönetici ve üyeleri ise tutuklu ve hükümlülerin hepsinin ölüm orucunu devam ettirdiklerini belirtiyorlardı. Öldürücü dozun çok üzerinde. C1 koğuşunda 6 kadını kavuran, diğerlerini enkaz haline getiren, elbiseleri yakmayan fakat bedenleri dağlayan kimyasal maddenin ne olduğunu Adli Tıp Kurumu'nun bilirkişi heyeti dahi çözemedi. Adli Tıp Kurumu raporunda C1 koğuşundan alınan kısmen yanık, isli, beyaz ve bazı kısımları tabakalar halindeki materyallerin niteliğinin tespit edilemediği belirtiliyordu. Raporda yetkililerin kendilerini yaktılar açıklamalarına karşın koğuşta öldürücü dozun çok üzerinde gaz bombası kullanıldığının altı çiziliyordu. Bombaların üzerinde APG, FLK, Artificio, CS, Mod 56, OC, Taciz Edici, CS, Smok, CS 70, 5230 Riot, el bombası yazıyordu. Boş kovanlar ve mermi çekirdekleri toplanmış, eşyaların yerleri değiştirilmiş, yoğun kan lekelerinin bulunduğu duvarlar çimento ile kapatılmıştı. Akıllara deliller mi karartıldı sorusu takılıyordu. Otopsi raporlarında ise ikisi asker, 14 kişinin yüksek enerjili silahlardan çıkan kurşunlarla öldüğü ortaya çıkıyordu. Bazı cesetler, üzerindeki yaralar ise bıçakla genişletilmişti. Bayrampaşa cezaevindeki hayata dönüş operasyonunun ardından 167 tutuklu ve hükümlü hakkında cezaevi idaresine karşı silahla toplu ayaklanma suçundan açılan dava hala görülüyor. Bayrampaşa cezaevinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği baskının ardından 1615 infaz koruma memuru ve jandarma erine dava açıldı. Tam 5 yıl sonra 682 kişinin adının iddianameye 2 kez yazıldığı belirlendi. Sanık sayısı bir anda 933'e düştü. Ümraniye cezaevinde bir güvenlik görevlisi 8 kişinin hayatını kaybettiği operasyonla ilgili ise cezaevi idaresine karşı silahla ayaklanma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, patlayıcı madde bulundurmak, faili gayri muayyen şekilde adam öldürmek ve yaralamak ile bu suçlara iştirak iddiasıyla 399 tutuklu ve hükümlünün yargılanması sürüyor. Çanakkale'de yargılanan tutuklu ve hükümlü sayısı ise 154. Çanakkale operasyonu sonrasında suçun faili belli olmayacak şekilde işlendiği, zaruri sınır ve emrin sınırının aşıldığı belirtilerek 563 güvenlik görevlisine de dava açıldı. Baskına katılan görevlilere 20'şer yıl hapis cezası isteniyor. C1 koğuşunun sağ kurtulabilenlerinden Münir Demirel yıllar sonra keşif için olay yerindeydi. Kurşun izleri hala belliydi ve aradan 5 yıl geçmişti. Şu an orada adli tutuklular kılıyor. O kadar tadilattan geçmesine, boyanmasına karşın kanlı baskının izlerini görebildik. Örneğin üzerimize gaz bombalarının atıldığı tavan deliklerinin bir kısmının nasıl kapatıldığını gözlemledik. Bilir kişi de ilaveleri tespit etti. Koridordaki demir elektrik kolonlarında ve demir parmaklıklarda kurşun delikleri duruyordu. Bunlar tespit edildi, kayıtlara geçirildi. Yangın yerinden izlenimler. Bayrampaşa cezaevinin C bloğuna ring aracıyla götürüldük. Daha önce birçok kez haber adına girdiğim cezaevini tanıyamadım. Tüm ranzalar yanmış, duvarlar yer yer tahrip olmuş durumdaydı. Yerlere dökülmüş yemekler, limi limi olmuş giysiler, çiftini bulmak imkansız olan ayakkabı tepeleri, tavrımar durumdaki meyve ve sebze çuvalları çatışmanın boyutunu gösteriyordu. C-13 ve C-14'ün havalandırma duvarında operasyon sırasında askerlerin girmesi için açılan büyük bir deliğin önünde ise tutuklu ve hükümlerin beslediği kuşlar devrilmiş kafeslerine sığınmışlardı. Ölüm orucuna yatanların kaldığı C-14 koğuşunda yangın her şeyi kül etmişti. Operasyonla girilen koğuşların durumunun özeti, karanlık, yanık garası, gaz ve yanık kokusu, enkaz ve yürümeyi yer yer olanaksızlaştıran kullanılmış bomba kümeleri, cam kırıkları ve çamurdu. Kısacası C-blok koğuşları, yatakhaneleri, meydanları, avluları, koridorları tam bir savaş sonrası görüntüsü veriyordu. Aydın heyetinin ve TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu üyelerinin Adalet Bakanlığı ile eylemci tutuklu ve hükümlerin görüşmeleri sürdürdükleri C-12 koğuşu daha az hasarlıydı. Giysiler, kitaplar, yataklar etrafa atılmış, davullar patlatılmış, saz ve gitarlar parçalanmış, eylemcilerin yetiştirdiği çiçekler yere dağılmıştı. Arabulucuların yazılarında dile getirdikleri akvaryum ise boştu. Koğuş avluları gazete, dergi, ayakkabı, terliklerle dolmuştu. Yarısı yanmış fotoğraf, mektup ve günlükler etrafa saçılmıştı. Eylemcilerin bir müdahale sırasında yapılacaklarını sıralayan kağıtlar ise masa üzerinde ıslak duruyordu. Sergilenenler arasında açlık grevlerinin bitiminde kalıcı sakatlığı önlemek için vitamin olarak kullanılan enşur, mama, tahrip olmuş Lenin büstü, Che Guevara, Mao, Karl Marx'ın yanı sıra Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakkaya'nın resimleri, Yılmaz Güney'in fotoğrafı, İngilizce dil öğrenme kitapları, ansiklopediler, daktilo, çoğu piyasada satılan kitaplar, kasetler, fotoğraf albümleri, saz, gitar ve davul gibi eşyalarda bulunuyordu. Ümraniye cezaevinde tutuklu ve hükümlülerden ele geçirildiği ifade edilen malzemeler arasında ise Ho Chi Minh, Che Guevara, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya, Ulaş Bardakçı resimleri, ölüm orucunda yaşamını yitirenlerin resimleri, döküman, iddianameler, kişisel fotoğraf albümleri, şeker, çay, üzüm pekmezi, pirinç, vitamin hapları, tencere, tava, boya, fırça, kitap, özellikle siyasi içerikli, elektrik güç kaynağı, 3 adet video cihazı ve 10 adet teyp, 5 elektronik olmak üzere 105 adet daktilo, 500 adet teyp kaseti ve 300 adet video kaseti, 1 nargile, 1 adet slide makinesi, 1 adet teksir makinesi, sigara paketleri ve 1 adet demir kapı da vardı. Evet, yanlış okumadınız. Demir kapı ve sigara paketleri. Çeşit çeşit açlık grevi. Peki insanlar sadece cezaevinde mi açlık grevi yapar? Kesinlikle hayır. Yıllardır hemen her kesimden insanın değişik amaçlarla kullandığı bir eylem biçimi olduğu su götürmez bir gerçeklik taşıyor. Bazılarını sıralayalım. Belediyeden parasını alamayan inşaat mühendisi, emekliler, sendikacılar, üniversite öğrencileri, özürlüler, mevsimlik işçiler, hayvanseverler, kulüp başkanı ve antrenör olmadığı için Mersin İdman Yurdu taraftarları, transfer isteyen Nusaybin Demirspor, Adana Demirspor yandaşları, yönetim ve denetim kurulları istifa ettiği gerekçesiyle Konya Spor destekçileri, Akşehir Spor Taraftarlar Birliği Başkanı Ali Aksoy. Tezgahları kaldırılan seyyar satıcılar, alacaklarını isteyen işçiler, Karabük'te esnaflar, taşeron işverenler, işlettiği spor salonundan çıkarılan vücut geliştirme şampiyonu ve bu sporun federasyon başkanı Er Yetiş Kurtaral. Solda birlik isteyen işçi emeklisi, meslekten atılan savcı, sendikadan şikayetçi belediye başkanı, prefabrik konutlarının boşaltılmamasını isteyen depremzedeler, evleri yıkılan mağdurlar, savaş bitsin diye Bağdat'tan dönen canlı kalkan Ahmet Faruk Keçeli, uyuşturucu kaçakçısı olduğu gerekçesiyle Hollanda'da hapsedilen Hüseyin Baybaşın, Ukrayna, İran, Tunus ve Rusya'da gazeteciler, Rusya'da Rodina adlı gruba bağlı 5 milletvekili, Ekvador'da öğretmenler, Ermenistan, Azerbaycan, İran'da öğrenciler, Gürcistan'da 7000 hükümlü, Fransa'dan oturma izni talep eden cezaevliler, Yunanistan'da özlük haklarının iyileştirilmesini isteyen polis memurları, Çin'de yasaklanan Falun Gong tarikatının üyeleri, sahte imza nedeniyle seçime katılamayan faşist Mussolini'nin torunu Alessandra Mussolini, hapisteki Suriye eski milletvekili Mamun Homsi, Karaman'da yaşayan 76 İranlı mülteci, Eurovision yarışması birincisi, Sonra Çakal Carlos, idama mahkum edilen devrik Irak lideri Saddam Hüseyin. Örneğin Kamuse'nin 2003'te 12 gün süreyle yaptığı açlık grevi eylemine 5124 kişi katıldı. 92 memur hastanelik oldu. ABD'ye ait Küba'daki Guantanamo üstünde 52 tutsak yaşadıkları baskıyı protesto amacıyla açlık grevi yaptılar. Fransa'daki cezaevlerinde tutulan 7 komünist İspanyol mahkum süresiz açlık grevindeydiler. Aç kalmak insanı eninde sonunda öldürür ve sonuçta herkes 62 yıldır yemek yemeyen, su içmeyen, ototrof, Hint fakiri, Prahlat Jani kadar şanslı değil ki. İngiltere'de başka bir bakım evine gönderilmesini protesto ederek açlık grevine başlayan, ülkesinin en yaşlı ikinci kadını olan 108 yaşındaki Alice Knight bir ay sonra son nefesini verdi. Çernobil kurbanı Piotr Budioni, 58, iki ayağı kan dolaşımı olmadığı için kesildi. Devletten ev alabilmek isteğiyle başladığı açlık grevinde yaşamını yitirdi. İngiliz hayvan hakları savunucusu Barry Holm ise 5 Kasım 2001 günü yürüttüğü bir dizi açlık grevinin sonunda hayatını kaybetti. Ünlü Hintli önder Mahatma Gandhi de açlık grevi yapanlar arasındaydı. 1922, 1930, 1933 ve 1942 yıllarında açlık eylemine başvuran itaatsizliğin ideoloğu Gandhi, dünya çapındaki saygınlığını bu sayede kazandı. İrlanda'da 1917 yılında siyasi tutuklu Thomas Ashe, Montreux cezaevinde zorla beslenme sırasında öldü. 1920 Ekim ayında ise York Belediye Başkanı Terence McSweeney, Brixton cezaevinde açlık grevi yaparken hayatını kaybetti. Yorklu iki IRA mensubu Joseph Murray ve Michael Fitzgerald da aynı eylemde can verdiler. İrlanda İç Savaşı 1923'te bitene dek 8000 IRA mensubu tutuklu açlık grevi yaptı. Avrupa'da, Latin Amerika'da, Afrika'da, Kafkaslar'da, dünyanın hemen hemen her yerinde açlık grevi eylemleri gerçekleştirildi. Arjantin'de 116. gününe giren açlık grevi eylemi tek kişinin bile burnu kanamadan anlaşma sağlanarak bitirildi. Avustralya'da sivil göçmenler ülkeye sokulmamalarını protesto etmek için ağızlarını diktiler. Kızıl Ordu fraksiyonu, RAF üyeleri 1973-1989 yılları arasında 10 büyük açlık grevi eylemi yaptılar. Holger Menz 9 Kasım 1974 günü zorla besleme sonucunda yaşamını yitirdi. Sigurd Debus ise 10 Şubat 1981 tarihinde eyleminin 73. gününde hayatını kaybetti. Çiba'da Abdülhak 1991 yılında Fas'ta gerçekleştirilen açlık grevi eyleminin 64. gününde gözlerini yumdu. 1 Ekim Antifaşist Direniş Grubu GRAPO üyesi José Manuel Sevillano ise İspanya'daki cezaevlerinde 1990'lı yılların başında gerçekleştirilen açlık grevinde ölmüştü. Bir başka Kripolu Sebastian Rodriguez'in bedeninde ise açlık grevi sonucunda kalıcı hasarlar oluştu. Ayaklarını kestiler. Sebastian'ın ve ardından 1990 yılında salıverdiler ve aralıklarla da olsa toplam 432 gün aç kalmıştı Sebastian Rodriguez 5 yıllık tutukluluğu boyunca. Artık o bir sakattı. Şanlı lakaplı Rodriguez yüzmeye başladı serbest kalınca. Ayakları yoktu belki ama umudu vardı. O hırsla 2000 Sydney olimpiyatlarında 5 altın madalya kazandı. Yetmedi, Atina'da yapılan engelli olimpiyatlarında da altına uzandı Rodriguez. Ancak vatanı İspanya'da onun başarılarını alkışlamayanların sayısı çoğunluktaydı. Eski bir devrimci olmasını sindiremeyerek onu ömür boyu katil ilan edenler Franco'dan sonra bile İber Yarımadası'nın bu büyük ülkesinde pek de bir şeyin değişmediğini ispatlıyorlardı tüm insanlığın yüzünü ekşiterek. Ki o, İspanya'da stadyumları dolduranlar, siyahi futbolcuların ayağına gelen her topla maymun sesi çıkartarak gerçek yüzlerini ortaya koyuyorlardı. İngiliz holiganlar da boş durmuyordu hani. Ten rengi farklı olanlara muz kabuğu atıyordu. Faşizm ve ırkçılık tekrar mı hortlamaya başlamıştı? Ya direnme savaşı, birçok devrimcinin ezbere bildiği her koşulda insan kalabilmenin destanı. Önce Fransa'ya, sonra ABD'ye kafa tutmuş, sırasıyla hepsini defetmiş Vietnam'ın şanlı evlatları için zindan direnişi, belki kurtuluşlarının milat noktasıydı. Önemi her şeyden büyüktü, bir o kadar, onuru da öyle. Saigon zindanları, Polo Kondor adalarındaki kaplan kafesleri, birkaç yıl içerisinde direnenlerin tutulduğu birinci hapishane ve kafeslerdeki 1000 tutsak öldü. Pişmanlık göstermeyen 17 kişi kaldı. Sonra ani bir gece baskını, kalanlardan 7'si daha gitti. Sonra 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ölüme bir adım kala pişmanlık gösterenler de oldu. Her türlü işkence altında eylemini sürdürenler de. Trunk Tink, Tu Dok 1961'de açlık ve susuzluktan öldü. Gıkını bile çıkarmadı. Sadece bir yüreği vardı ve çıkarıp onu özgür olsun diye Vietnam'a verdi. başakları savuran şu rüzgar. Kuzey İrlanda'nın göz nuru ve sevgili çocuğuydu Bobby Sands. Demir kapıyı az önce öfkeyle kapatıp çıkanların üzerinde kendi kanı vardı. Duvarları boks balı, kokudan burun düşüren ufacık mekanda kısılıp kalmıştı. Taş zeminde yapayalnız, taş zeminde çırılçıplak yatıyordu. Artık ona ait olmayan bedeni binbir acı içindeydi. Psikopatlıkta sınır tanımayan görev budalası gardiyanlar yine uğramışlardı hücresine. Sadistçe bir neşe içinde doluşmuşlardı içeriye. Her zamanki gibi düşmanca bir öfkeyle saldırmışlardı. Keyif alıyorlardı besbelli. Nefretlerini kusmuşlardı. Lanin olsaca uğursuz suratlılar. Sands gardiyanların giderken bıraktığı küf kokan çorba diye yutturulan bulamacı tekmeledi. Tüm hisleri körelten, buzdan keskin bir geceydi. Tir tir titredi. Çarşaf inceliğindeki delik deşik battaniyesine daha da sıkı sarıldı. Donmamak için hareket etmeliydi. Son bir gayretle doğrulmaya çabaladı, destek arada olabildiğince. Ancak boş ve loş hücresinde tutunacak yer bulamadı. Dermansızdı, düşe yazdı. Cehennem deliği adını verdiği hücresinin ıslak ve çamurlu döşemelerini elleri ve dizleriyle arşınlayabildi, emekleyerek. Kafasını toplamaya çalıştı. Dün katıksız acıydı, bugün ise onlar için orospuydu zaman. O def etti başından. Sadece geleceği düşündü. Başkalarının mesut olacağı yarınları, işgal postallarıyla çiğnenip kirletilmeyen bağımsız bir İrlanda'yı. Özgürlük düşünü kim engelleyebilir, bir insan, bir halk hangi hücreye sığabilir? Mayakovski, kin duyuyorum her çeşit ölü etine ama tapıyorum yaşam olan her şeye dememiş miydi? Sands dudağından sızan kanı yaladı ve sonra demir kapıya yaklaşarak yoldaşlarına gal dilinde fısıldadı. Bizler yaşamı uğrunda ölünecek kadar çok seviyoruz. Fakat onursuzca yaşarsak baştan ölmüşüz demektir. İşte gerçek buydu onlar için. Bezginliğinden bir çırpıda sıyrıldı, bir deri bir kemik kalmış bedeni gayri dimdikti. Hücre hücre eriyerek ölmek için karar aldıkları günden beri coşkuluydu. Başakları savuran şu rüzgarı söylemeye başladı, birden açlığını unuttu. Sesine yeni sesler katıldı, sarstılar cezaevini. Şarkı bitince alkış tufanı koptu, bir başka hücreden bir defa daha bir ulusa başladı yoldaşı. Cılız bedenleri zar zor taşıyan ayaklarını vurdular yere. Bertolt Brecht der ya, unutulmamalı dayanışma. Haydi unutmayalım. Nereden biz gücü alırız? Hem açken hem de tokken. Haydi unutmayalım bu dayanışmayı. İşçileri tüm dünyanın bir amaçla birleşsin, dünyadaki nimetleri hep beraber paylaşsın. Zenci, beyaz, sarı, esmer. Birleşen özgür olur. Kendileri konuşsalar, halklar hemen dost olur. İşçileri tüm dünyanın birlikten kuvvet doğar. Senin kızıl birliklerin her türlü zulmü boğar. Haydi unutmayalım, soruyu somut soralım. Hem açken hem de tokken, bu dünya kimin dünyası, gelecek kimindir? Robinsonlar gibi, çileli yolda yürüyen İsa gibi, saçı sakalı birbirine karışmış, acıdan, pislikten ve tam tekmil açlıktan yüzü daha da kararmıştı. Ne yaman bir karşı koyuştu bu, ne hoş bir duruştu. İçi desen yanardağ gibiydi artık, ısınıverdi. Yere uzandı boylu boyunca, kısa yaşamında yaşadığı mutlulukları düşündü teker teker. Gençti ve dingindi. İştenlikle inanmıştı. Tanrı İrlanda'yı korusun. Demir Lady Thatcher'ın inadı inattı. İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu, IRA ve İrlanda Ulusal Kurtuluş Ordusu, INDA üyeleri 5 yıldır süren tek tip elbise dayatmasına canlarını ortaya koyarak cevap verdiler. İngiliz hükümeti de çözümü onları ölüme terk etmekte buldu. Siyasi tutsaklar Long Cash cezaevinin Maze, H bloklarında Mart 1981'de ölüm orucuna başladılar. Politik kimliklerinden ödün vermemek için ölümü göze alan Bobby Sands ve arkadaşlarının direnişi, İngiltere'yi yönetenlerin tüm gizleme çabalarına karşın bir süre sonra kuşatılmış Kuzey İrlanda sokaklarında sesini buldu. Yürekler Sands ve yoldaşları için attı. İrlandalılar evlatlarının ölmemesi için kampanyalar başlattı. Sands, açlık grevinin 66. günü 5 Mayıs 1981'de son soluğunu verdi. Sands'tan sonra sırasıyla Francis Hughes, Raymond McCreesh, Patsy O'Hara, Joe McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElvey ve Michael Devine. Sands'ı yalnız bırakmamak için el ele tutuştular, kanatlarını çırpıp uçup gittiler. Resimleri, Belfast sokaklarını bugün dahi süsleyen Sands, 100 bin İrlandalı'nın katıldığı dev bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Birbirine sarılmış kar maskeli İRA militanlarının omuzlarında taşınan ve saygı atışından sonra toprağa verilen Sands, ölüme koştuğu son günlerinde 32 binden fazla oy alarak parlamentoya seçilen bir milletvekiliydi. Kendinden yaşlı ve deneyimli olan hücre arkadaşı seneler öncesine gitti. Cezaevine ilk girdiğinde yoldaşının yaşındaydı. Ömür tüketmişti içeride ve artık dışarısıyla ilgili neredeyse hiçbir anısı kalmamıştı. Kelimelerin üzerine basa basa yanıtladı. Dünyanın büyüklü küçüklü birçok ülkesinde cezaevlerine doldurulan siyasi mahkumlar en zorlu koşullarda dahi direnme geleneğini hayata geçirdiler. Ölüm ve zulüm karşısında geri adım atmayan bu gelenek muhaliflerin farklı eylemleriyle sürekli kendisini yeniledi. Açlık grevleri de bir eylem ve direniş biçimi olarak kullanıldı. Depolitizasyon dayatmasının göğüslenebilmesi için baskı arttıkça tepkilerini de geliştiren tutuklu ve hükümlüler ölüm orucu ve açlık grevi direnişleri örgütlediler. Gönüllülük temelinde bedenlerini açlığa yatırma projesi uygulamaya sokuldu. Hiçbir koşulda teslim olmayacaklarını haykıran siyasi mahkumlar en akılla geçinenleri dahi sükutu hayali uğratan eylemleri hayata geçirdiler. Yüksek güvenlikli cezaevleri, siyasi kimlikten arındırma girişimleri ve tecrit uygulamaları birbirleriyle ilintiliydi. Yönetenler yılların getirdiği bilmiş politikalarını yerine oturtmuş, sistemlerini gayet sofistike bir şekilde hayata sirayet ettirmişlerdi. Kapitalizmin ve emperyalizmin en temel dayanaklarından biri olan izolasyon koşulları tek İrlanda ile sınırlı değildi ve insanlarda koyun değildi. İliklerine işlemişti bir kesürriyet. Bu sebeple her nerede yakışanırsa yaşansın dillerdeki tek sözcük özgürlük olmuştur her zaman. Bobby Sands sadece kendi halkına değil, başka coğrafyalarda yaşayan uluslara da rehber oldu. Tahran'da İngiltere Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye özgürlük savaşçısı Bobby Sands ismi verildi. New York ve Paris'te de sokaklara koydular adını. Birçok ülkenin parlamentosu saygı duruşunda bulundu, şahsı ve anısı önünde. Bobby Sands'in kız kardeşi Bernadette Sands ise gerçek İran'ın siyasi önderliğini yürüttü uzun yıllar. Vatanı için, yüzünü bile görmediği insanlar için, inancı için ölen Bobby Sands'in belki son sözüydü. Tiok Fight Arla, bizim de günümüz gelecek. Son nefeste umutla. Ve bugün hala Deri Şehir Mezarlığı'nda yatanlar vatanlarının özgürleşeceği günü bekliyorlar. Aynı W.B. Yeats'in dizilerindeki gibi. Kimileri zaferin düşünü bile kurmadan yol aldılar ölüme doğru. İrlanda'nın muradı yücelsin, yüreği doruklara ulaşsın diye ve kim bilebilir yarının ne getireceğini. Genç bir kızdı Arzu Güler. İçerideki yakınlarına destek olmak isteyen genç bir ölüm orucu eylemcisiydi ve daha takatten düşmemişti. İstanbul Küçük Armutlu'da operasyon kapıdaydı. Kimi yaşamları sonlandıracak saat tik tak tik tak ilerliyordu. En canlı pastel renklerle boyalı Boğaziçi yavaş yavaş griye çalmaya başlamıştı. Yoksul gece kondular panzerlerle kuşatılmışlığını aldırmadan birbirine sırtlarını dayamıştı. Sümüklü çocuklar duvarları slogan kızıllığındaki derme çatma evlerin bahçelerinde yamalı elbiseleriyle koşuştururken büyükler sabırsızdı, büyükler tedirgin. Bekliyorlardı. Erguvan mı, lavanta mı, kan mı, ölüm mü kokuyordu? Hiç kimse bunları düşünmüyordu. Dayanışma sınır tanımazdı, tanıyamazdı. Ölmeden önce yapılacak daha çok iş vardı. Arzu Güler aldı eline kalemi kağıdı, işgal altındaki Derin'in halkına mektup yazdı. F tipi cezaevlerine karşı sürdürdüğümüz ölüm orucu direnişi sadece Türkiye halkı için değil, tüm dünya halkları içindir. Mücadelemizi dünyadaki mücadelelerden ayrı görmüyoruz. Biz Patsy O'Hara ve Michael Devine'ın mücadelelerini biliyoruz ve onların davalarını sürdürüyoruz. Sizleri yüreklerimizin en derin yerinden selamlıyoruz. Küçük Armutlu'da eriyen bedenler. Bir viyadük hem Küçük Armutlu'yu zenginlerin semti Etiler'den ayırıyor hem de kaderlerimizi, diyor 40 yıllık mahallenin 30 bini aşkın sakini. Boğaz manzaralı bir tepeye oturan Küçük Armutlu, yıkımlar, ölüm orucu eylemleri ve örgütlü insanlarıyla hep gündemde. Biz ev sahibi olabilmek için yıllarca aç kaldık, işsiz kaldık, elimizde avucumuzda ne varsa verdik. Sol gelenekten geldiğimiz için devrimciler evlerimizi kurmamıza yardım ettiği için gözaltılar ve baskılar hiç bitmedi. Kurtarılmış bölge denildikçe şiddetin dozu arttı. Geceleri panzer ve akrep gibi zırhlı araçlar sokaklarımızda tur atıyor. Her eylemde çatılara keskin nişancılar yerleştiriliyor. Giriş ve çıkışlarda uygulamalar yapılıyor, evlerimiz basılıyor. 1990'da polisin mahallede yaptığı genel arama sırasında çatışma çıktı. Olayda Hüsnü İşer adlı işçi yaşamını yitirdi. 27 kişi yaralandı. O tarihte Armutlu'ya Hakimtepe'de bir polis noktası kuruldu. 1992 yılında Küçük Armutlu'daki ilkokulun bahçesine park etmek için manevra yapan polis panzeri, 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Sevcan Yavuz'u feci şekilde ezdi. Yine aynı yıl 2000 polis mahalledeki evleri teker teker taradı. Küçük Armutlu 2001 yılında ölüm orucu eylemlerinin yapıldığı evlerle tekrar gündeme geldi. Eylem evlerinde 6'sı TAYAT üyesi tutuklu yakını olmak üzere toplam 12 kişi ölüm orucunda yaşamını yitirdi. eyleme son vermek isteyen polis, mahalleyi abluka altına alırken ölüm orucu eylemcilerine yönelik operasyon yapılmaması için barikatlar kuruldu. Mahalledeki eylemciler ölüm orucuna özgür iradeleriyle devam ettiklerini içeren dilekçe yazıp imzaladılar. Dilekçede eylemcilerin bilinçleri kapansa dahi tıbbi müdahale istemedikleri ve Armutlu üzerindeki polis baskısının kalkmasını talep ettikleri yer aldı. Küçük Armutlu'dan sonra Ali Beyköy'de de eylemevi açıldı. Cezaevinden çıktıktan sonra Güneşli, Yeni Bosna ve Bağcılar'da eylemlerini ayrı ayrı sürdüren eski mahkumlar Ali Beyköy'de birlikte aynı evde kaldılar. Gazeteler ölüm mahallesi sanki Filistin, İstanbul'un göbeğinde terör yuvası diyerek manşetlere taşıdılar Küçük Armutlu'yu. Aklı yeten herkes operasyonun ramak kaldığını farkındaydı. Ve beklenen bir kez daha oldu. Güvenlik güçlerinin 5 ve 13 Kasım 2001'de Küçük Armutlu'da gerçekleştirdiği iki ayrı baskında 4 kişi yaşamını yitirirken onlarca kişi yaralandı. Baskın sırasında kendini yakan Haydar Bozkurt ağır yaralandı.